Ayrım 30.
Yazıda toplumsal, ekonomik ve eğitimsel statü alanlarında cinsel ayrımın daha az olduğu kesim, toplumumuzun alt kesimlerinden çok üst tabakadadır. Burada söylenmek istenen belirli egemen sınıflarda ayrıcalık ve eğitimin bir ölçüde her iki cins tarafından paylaşılabildiğidir. Yazarlar kadının yaşam boyu sürdürmek zorunda olduğu ve biyolojik yükümlülük diye adlandırdıkları çocuk bakımının aslında modern ve orta sınıfa özgü bir lüks olduğu gerçeğini görmezden gelmektedirler. İşçi sınıfında statü konusundaki cinsel ayrım ne denli belirgin olursa olsun, bu sınıf kadınlarının çoğu çocuk bakmak yükümlülüğü dışında ağır beden işçiliği yapmakta ve aile reisi durumunda olan pek çok kadın böylesi yıpratıcı işlerde çalışmaktadır. Fakat yazarlarımız aşağı tabaka olan bu sınıf kadınlarına hitap etmemektedirler. Onların orta sınıfı kayıran görüşlerine göre bu kadınlar erkeğe bir rakip değil, sadece ucuz ve yararlı iş gücünü temsil etmektedirler. Yazarlarımızın aklı ve görüşü sadece orta sınıf kadınını karşısına almakta ve bu kadının yuvayı yapan dişi kuş olmaktan öteye geçmesini engellemeye çalışmaktadır. Reaksiyoner düşüncenin boşuna bir umut olarak biyolojiye dört elle sarılması çok ilginçtir. Ezilen bir grubun durumu sadece cinsel alanda fizik oluşuma bağlanmakta, biyolojik ayrım ezilmeyi rasyonalize etmek için kullanılmaktadır. Toplumumuz cinsel arasındaki ayrımı belirleyen yetiştirme tarzı ile biyolojik bir temel keyfi olarak mı zorlamaktadır? Yoksa bu kültürel zorlama cinsel arasındaki ayrıma uymak için bütün toplumlarda görülen bir durum mudur gibi bir soruyla konuya giren araştırma, baştaki tarafsızlığından sıyrılarak sonuçta ikinci alternatifin geçerliliğini kabul etmektedir. Biyolojik varsayımlar için hiçbir kanıt ortaya konulmazken, bunun rol ve davranış ayrımının temeli olduğu kesinlikle ileri sürülmekte ve belirsiz biyolojik varsayımlardan daha kolay araştırılabilecek statü, siyasal ve ekonomik güç gibi etmenler hiç hesaba katılmamaktadır. Yazı toplumdaki bağımlılığın daha da artırılması sonunda eski törenin de giderek yıpranması olasılığını da şöyle yanıtlandırarak son buluyor. Cinsel ayrımın azalmasından yana olan koşulların giderek artması, bazı kişilerin toplumsallaşma süreci içinde bu ayrımın tamamen ortadan kaldırılmasını savunmalarına yol açmıştır. Bu yol bizim toplumumuzda dahi işlemeyecek bir yoldur. Bir şeye ihtiyaç kalmadığı halde o şeyin ısrarla sürdürülmesinin ne gibi bir yararı olabileceğine değinmeyen yazarların kararsızlıkları ve tutarsızlıkları ortadadır. Yazarlar bu noktada belirli bir otoritenin kesin baskısını gerekli görüyor ve şu formüle sığınıyorlar. Evrensel cins ayrımına koşut olarak toplum içindeki rollerin ayrılması, bütün toplumlarda önemli ve belki de kaçınılmaz bir gelişim biçimidir. Bunun sınıf ve kast ayrımları konusunda da nedenli elverişli bir kural olduğunu düşünmeden edemiyor insan. Ve ardından hemen bağlayıcı olduğu sanılan bir kanıt ileri sürülüyor. Biyoloji. Cinsler arasındaki biyolojik ayrım, cinsler arasındaki alışılmış rol ayrımına uygun düşer. Bu safsatadan sonra ileri sürülen tüm görüşlerin yenik düşmesi gerekir. İnsan kişiliğini biyolojik oluşuma göre ayırmak da, çalışma ve emek konularını cins ayrımına göre sınıflandırmak da, geçici olarak yürüse bile uzun vadede geçersiz kalmaya mahkumdur. Yazarlar görüşlerini doğrulamak için kibbutz örneğini ele alarak, cinsel rol ayrımı yapmamanın giderek tam bir başarısızlığa yol açacağını iddia ediyorlar. Böylesine köktenci bir değişim onlarca kuşkuyla karşılanması gereken bir durumdur ve önünde sonunda doğa üstün gelecek, eski tarzı yeniden kuracaktır. Yazarlar burada da durmuyorlar. Kendileri gibi düşünenlerin yaptığını yaparak çevrelerinde olup biten her şeyi savunmak ve sürdürmek zorunda oldukları düzen için birer tehlike olarak görüyorlar. Biçimsel eğitimin her türü, hatta devlet okulları bile onların çabalarını boşa çıkaracak biçimde çalışmaktadır yazarlarımıza göre. Şimdi çocuklarımızın eğitilmesinde uygulanan cinsel rol ayrımı, yetişkinin yaşamını belirleyen cinsel ayrımdan daha az olsa gerektir. Hatta öyle ki bu durumun çocuğu yetişkinliğe hazırlamada yetersizlik gösterdiği söylenebilir. Bu saptama bilinçli bir ideolojiye, evdeki resmi olmayan toplumsallaştırmaya göre daha çok uyumak durumunda bulunan biçimsel eğitim için özellikle doğru olsa gerektir. Çocuk yetiştirmede yetişkinlikteki dişi rolünden çok erkek rolüne yönelik bir eğitim uygulandığından, bugün toplumumuzdaki kadınların uyum sağlama sorunlarının pek çoğunun kaynağı, kısmen çocukların yetişkinlik rollerine hazırlanma süreçlerindeki yetersiz eğitimden kaynaklanan çatışkılarda aranmalıdır. Bu sözlerin ne demek istediğini açıklamak gerekir. Yararsız, yozlaşmış, eğitim olarak nitelenen cinsel devrimin bir kalıntısı olarak devlet okullarında süren eşitliktir. Oysa yazarlarımızın ısrarla belirttikleri gibi toplumun içinde erkeğin rolünü belirlemeye yönelik eğitim alanından böylesi bir eşitliğin kaldırılması gerekir. Yalnız burada yazarların gözünden kaçan bir şey var. Artık erkek işi dediğimiz şeyler erkeğin adale gücüne bağlı olmaktan çıkmıştır bugünkü toplumda. Yazarlarımız erkeğin savaşçı özelliğini unutuyor. Endüstri devrimini ve onun topluma kazandırdıklarını hiç üzerinde durmadan geçiyor ve 20. yüzyıla gelip bu kez de öğrenimin erkeklere özgü olduğundan dem vuruyorlar. Yazarlar kadını eğitimden geri bırakmayı, onun evdeki resmi olmayan toplumsallaşmayla yetinmesini gerekli görüyorlar. Aksi halde kadının yetişkinlik dönemindeki koşullara ayak uyduracak ölçüde hazırlanamayacağını belirtiyorlar. Sözün kısası, yüksek öğrenim erkekler için uygun görülüyor ya da kızlar için uygun görülmüyor. Çünkü düzene uyamamak gibi bazı sorunların ortaya çıkacağı iddia ediliyor. Yazarlarımız durumu belirlemek kisvesi altında bir önceki kuşağın meydana getirdiklerini bozmaya çalışıyorlar. Önerilerinin mantıki sonucu kadınlara yüksek öğrenim kapılarının kapanması oluyor. Reaksiyoner tutumun ateşli yanları için işlevci görüş, kendinden önceki penis özentisi görüşüne oranla daha geçerli bir yöntemdir. Bu görüşle penis özentisi gibi uyuşmazlık içindeki her kadını suçlamakta, ancak Freud'un formülünü kullanmak ve Erikson'la Ruskin'in şövalyece görüşlerine el almak yerine bilimsel bir niteliği öne sürmektedir. Cinsel rol biyolojik zorunluluk olduğu ölçüde toplumun yararına olarak da göz önüne alınırsa, bilimin toplumu incelemesi, her gruba belirli özellikler atfetmesi ve bunların az ya da çok cinselliğe bağlı doğal gelişimler olduğunu ortaya koyması kolaylaşır. Yukarıda ele aldığımız araştırma cinsel rol ayrımını biyolojik nedenlere bağlıyordu. Şimdi inceleyeceğimiz araştırmada ikisi yasal sınıfa atfedilen özelliklerin sonradan elde edilmiş özellikler olsa bile aslında doğanın gereği olduklarını kanıtlamaya çalışıyor. Brin, Survey of Some Sex Differences in Socialization adlı araştırmasında cinsel rol ayrımı için herhangi bir yol göstermiyor. Bu ayrımın sürdürülmesine yana olmakla beraber sadece bu ayrımı tanımlamakla yetiniyor. Erkeksi davranışı erkek, kadınsı davranışı dişi olarak tanımlayınca ister istemez biyolojik ayrıma ulaşıyor insan. Aşağıdaki cetvelde örnekleri olduğu üzere belirli bir bölgenin işçileri, erkeğin saldırgan, atak, hırslı, iyi bir planlamacı, sorumlu, özgün ve kendine güvenli olduğunu belirtmekte, itaatkar, neşeli, dost ve şefkatli diye tanımlanması gereken kadınların ise çoğunlukla kavgacı, kinci, gösteriş sever, işbirliğine yanaşmaz, olumsuz ve geveze olduğunu dile getirmektedir. Anlaşılacağı gibi bu alandaki yetkililer ortak bir terminoloji bulmak durumundadırlar. İşlevci görüşün lideri olan Talcott Parsons, erkeğin araçsal olduğunu ileri sürmekte ve erkeğe özgü davranışlar oldukları içinde saldırganlık, özgünlük gibi özelliklerin araçsal özellikler olduğunu ve erkek rolünün birer parçası sayılmaları nedeniyle erkeksi olmaları gerektiğini belirtmektedir. Araçsal sözcüğü çok daha eski ve açıkça ön yargı yaratacak olan akılsal yeti ve ustalık çerçevesine girerken, anlatımsal sözcüğü, coşkusal sözcüğünün yeni karşılığı olmaktadır. Bunlar Parson'un özgün düşünceleri değil belki ama gene de görüşlerinde övgü bulunduğu söylenebilir. Çünkü dil bilgisel olarak böylesine nazik anlamlar içermeseydi, dişilere uygun gördüğü özellikler listesi bir kadın düşmanlığı listesi gibi görünebilirdi. Dil bilimsel bir yastıktan yoksul bulunsaydı bir saçmalıklar listesi olabilirdi. Erkek, araçsal ve dişi anlatımsal rollerine atfedilecek özellikler cetveli. Üç başlık var. Birincisi özellikler. İkincisi öncelikle araçsal A ya da anlatımsal an özellikler. Üçüncü başlık rolün karakteristiğine uygun olan artı ya da olmayan eksi özellikler. 1. İnatçılık ve direnme. A. Artı. 2. Saldırganlık. A. Artı. 3. Merak. A. Artı. 4. Hırs. A. Artı. 5. Plancılık. A. Artı. 6. Tembellik işi ağırdan alma. A. Eksi. 7. Sorumluluk. A. Artı. 8. Özgünlük. A artı. 9. Rekabet. A artı. 10. Kararda bocalama. A eksi. 11. Kendine güven. A artı. 12. Öfke. An eksi. 13. Kavgacılık. An eksi. 14. Kincilik. An eksi. 15. Şakacılık. An eksi. 16. Aşırı cezalandırıcılık, an eksi. 17. Haklar konusunda direnme, an, eksi. 18. Gösterişçilik, an, eksi. 19. Grupla işbirliği yapamamak, an, eksi. 20. Sevecenlik, an, artı. 21. Boyun eğme, an, artı. 22. Yenilgiden bozguna uğramak, an, eksi. 23. Kendinden büyüklerin sevgi ve beğenisine göre davranış, an, artı. 24. Kıskançlık, an, eksi. 25. Duygusal tedirginliklerden çabuk arınma, an, artı. 26. Neşe, an, artı. 27. İyilik, an, artı. 28. Büyüklere dostça davranış, an, artı. 29. Çocuklara dostça davranış, an, artı. 30. Olumsuzluk, karamsarlık, an, eksi. 31. Gevezelik, boşboğazlık, an, eksi. Buraya aldığımız liste daha uzatılmaya el verecek denli garip. Cetvel Orville, G. Brim, J.R.'ın kaleminden çıkmış olmakla birlikte Koch, Parsons, Terman ve Tyler'ın verdiği bilgi ve fikirlere dayanıyor. Bu cetvel aceleci olmayan okura yeteri kadar spekülasyon malzemesi veriyor. Aslında bu cetvel tamamen sınıfsal bir ayrımı ortaya koymaktadır. İnsanın tüm erdemleri erkeğin özellikleri olarak gösterilir ve erkeğin egemenliğindeki toplumun bütün değerleri erkeğe atfedilirken, büyük bir alçak gönüllülükle erkeğin tembel ve işini ağırdan alan, kararda bocalayan özellikleri olduğu da nasılsa belirtilmiş. Bu aslında üstün bir kastın lütfen aşağıdan almasından başka bir şey değildir. Kadını atfedilen ve anlatımsal diye anlandırılan özelliklerin yanına da insan karakterinin ne kadar kötü yanı varsa sıralanmış. Ne var ki erkeğin insanlıktan uzak oluşunda bu cetvel kadar iyi belirleyecek bir şey olamaz. Gerçekten insancıl olan bütün duygular alt sınıfa atfedilmiş. Şefkat, sevgiye karşılık vermek, iyi yüreklilik, neşe hep kadına özgü nitelikler. Yetiştirici, bakıcı, geliştirici nitelikteki özelliklerin çoğu kadına özgü kılınmış. Sanırım bunun nedeni erkeklerin bu niteliklere değer vermemesi ve ancak kendi yararına kullanılmak üzere kadında bulunmasını istemesindendir. Bu cetvel cinsler arasında egemen güçlerce onaylanan ilişkinin nasıl bir şey olduğunu ortaya koyması bakımından ilginç ve şaşırtıcıdır. Aynı zamanda kültürel değerler de bu cetvelde çok iyi açığa çıkmaktadır. Eğer deney konusu Chicago'lu öğrenciler bu rollere göre davranarak yetişselerdi, çocukluktaki davranış koşullamasının olumsuz gücü ortaya çıkmış olacaktı. Ancak nasıl olmuşsa olmuş bu mekanizma başarılı sonuçlar elde edememiştir. Dipnot: Brim neredeyse özür dileyerek 5 yaşındaki çocuklarda istenilen sonuçlara ulaşılamadığını, bu yaştaki erkek çocukların annelerinin, ablalarının etkisinde kaldıkları için kendilerine yaraşan ve gelecekte gerçekleştirecekleri biçimde babaları gibi davranmadıklarını belirtiyor. Brim belirli olaylara değiniyor. Ablası olan erkek çocuklarda kadınsı özelliklerin görülmesi, çocuğun erkekliğinin sulandırılması yerine bu erkeksi özelliklerini yerine almak biçiminde oluşur. Brim yaygın ölçüde ve uzun süreli bir uyumsuzluğu akla aykırılık olarak niteliyor. Beklenen özellikler bazen vardır. Örneğin kızlarda kendileri için uygun görülen itaatkarlık çoğunlukla gerçekleşmektedir. Ne var ki bu istenilen özelliklerin yanı sıra öfke, kıskançlık, öç almak, işbirliğine yanaşmamak ve hepsinden beteri haklarını elde etmek için direnmek gibi hiç istenmeyen özellikler de görülmektedir. Bu cetvelin siyasal anlamına varmak için kategorileri öteki siyasal sınıflarla değiştirmek yeterlidir. Kadın ve erkeğin yerine siyah ve beyaz desek ırkçı bir toplumun koşulları ortaya çıkıverir. Beyazların da siyahlardan beklediği itaatkar olmalarıdır. Bunun yanı sıra kincilikten, öfkeden ve işbirliğine yanaşmamaktan hiç hoşlanmazlar. Aynı formülü aristokratlar ve köylüler için de uygulayabiliriz. Aristokrat kendisine aydın bir yönetici, köylüyü ise sıcakkanlı, neşeli ama zaman zaman baş kaldıran, gevezelik eden bir hizmetkar olarak görür. Verdiğimiz cetvel kapitalist ahlakın iyilik ve kötülüklerini yansıtmaktadır. Üstünlük ve zeka güçlü olanın kazananın, hor görülmek ise ezilenin payına düşmektedir. İnsan yapısını böylesine keyifli bir ayrıma sokma konusu üzerine durmak yersiz olur. Aynı biçimde inatçılık, dayanıklılık gibi özelliklerin nasıl ölçüye vurulduğu ve nasıl değerlendirildiğini araştırmak da işlerine gelmez. Dipnot: Brim burada kendisini ele vererek çocuklara atfedilen özelliklerin anaokulu öğretmenleri tarafından verildiğini, öğretmenlerin tek tek ya da toplu olarak değer yargısına vardıklarını açıklıyor. Bu yargıya varanların toplumsal bilimcilerin cinsel politikasından etkilenmiş kişiler oldukları ve bu bilinçaltı etkilenmeyle belirli bir ön yargıya saplandıkları düşünülünce durum aydınlanıyor. Bu araştırma kendini araştırmaktan öteye gidemez. Yine de bütün bilinçaltı ön yargılarına karşı bu cetvel egemen sınıf değerlerinin ve biçimlendirip denetlediği alt sınıfa layık gördüğü değerlerin eşsiz bir çözümlemesini sunmaktadır. Egemen kastın yönetici özellikleri iyice belirtilmekte ve yönetici sınıfın egemenliğine her zaman güven duymadığı da bu arada açıklanmaktadır. Alt sınıfın bütün kötülükleri ve işe yarar özellikleri sayılıp dökülmekte, durumuna daha bir gönül hoşluğuyla katlanması, baş kaldırmaması gerektiği de belirtilmektedir. Rollerine uyamayan çocukların bulunması yüzünden cetvel tanımlayıcı olduğu kadar çözümleyici bir niteliğe de bürünerek hangi özelliklerin uygun olduğunu, hangilerinin uygun olmadığını belirliyor. Dipnot: aslında Brim yazısında ailedeki çocuk sayısı ve yaşının erkeğe özgü niteliklerin oluşumunu gerçekleştirmesi ya da gerçekleştirememesini incelemeyi amaçlamıştır. Bu araştırmada sorumluluk erkek özelliği olarak verildiği halde bir önceki araştırmada bunun kesinlikle kadına özgü olduğu belirtilmiştir. Böylece görüşler arasında da tutarlılık yoktur. Burada gösterilenler insancıl ya da cinsel yapıyı belirlemeye yaramıyorsa da ataerkil toplumdaki kadının ve erkeğin gerçek durumlarını ortaya koymaya yarıyor. Toplum bilim statikoyu inceliyor, bunu bir olay olarak ele alıyor ve incelediği cinsel gruplar arasındaki ilişkinin tutarsızlığı konusunda bir yorum yapmamak için de tarafsız olduğunu belirtiyor. Oysa istatistikleri gerçeklere, işlevleri çözümlere, ön yargıları biyolojiye bağlayarak toplumun kabul ettiği ve olması gerekli gördüğü ilişki biçimini rasyonalize eder duruma giriyor. Ve tarafsız olduğu iddiasıyla da belirli bir tipi kabul ettirmekte kolaylık kazanıyor. Uyamamak halinin giderek sorunlar ve çatışmalar yaratacağını ileri sürerek yapılması en doğru şeyin etkili bir koşullandırmayı uygulamak olduğunu söylüyor. Son olarak da kişilik sorunu üzerinde duruluyor. Hemen hemen sadece erkeklikleriyle kendilerini özdeş kılmalarına izin verilen erkek çocuklara sürekli olarak erkekliklerini yitirmeleri tehlikesinden dem vuruluyor. Aynı ruhsal toplumsal baskı kızlara da uygulanıyor. Böylelikle her iki gruba da acılı bir kişilik sorunu yamanıyor. Yeterince erkeksi ya da kadınsı olamamak doğal yapıya aykırı düşmek gibi gösteriliyor. Ve hepimiz kadın ya da erkek olarak doğduğumuz için cinsel kişiliğimizi yitirirsek yok olacağımız gibi bir düşünceye uyarlanmak isteniyoruz. Devlet eğitimi kanalıyla ve adet yerini bulsun diye sözü edilen eşitlik fikirleri yoluyla düzene ayak uyduramayan kız çocuklarına belirlenmiş tiplerinden kopma tehlikesi içinde olarak bakılıyor. Çocuk doğurmak istememekle biyolojik işlevi reddettiği ileri sürülen ve bu yüzden uyumsuz olarak adlandırılan kadınlar konusunda çocuk bakımı yükünün hiç dikkate alınmadığını görüyoruz. Kız çocuklar pasiflik, mazoşizm ve narsizmin üçgeni içinde kısıtlanıyorlar ve kişilikleri bununla belirlenip sınırlanıyor. Eşcinselliğe sapmayan erkek çocuklar içinde kendilerine uygun görülmüş baskıcı nitelikler içinde bir sınırlama gerçekleştiriliyor. Böylelikle öteki reaksiyonerler gibi işlevciler de aileyi kurtarmak adına bayrak açıyorlar. Cinsellik konusu bir utanma, alay etme ve es geçme konusu olduğu için belirli tipe uyamayanlar, özellikle çocukluklarında bir suçluluk, bir değersizlik duygusuna kapılırlar. Karşı devrim döneminde cinsel tipe uyma sorunu, edebiyat ve yazınsal eleştiriler dahil bütün çalışma alanlarında yeni bir ahlak görüşü meydana getirirdi. İyi ve kötü, erdem, sevgi, yargı, uyuşamamak kişinin cinsel kategoriye uyup uymayışına göre değerlendirilir oldu. Hemen hiçbir ideoloji kurbanları üzerinde böylesine amansız, böylesine baskıcı bir denetim kuramamıştır. İdeolojinin hareket noktası olan doğum ile bu kategorilere girmek görüşüne karşın gerçekte bunu kanıtlamak da bireylere düşer. Kadın ya da erkek olarak dünyaya gelen herkesten an be an böyle olduğunu kanıtlaması, erkeğe ya da kadına özgü nitelikleri taşıdığını ortaya koyması beklenir. Bu çıkmazdan tek kurtuluş yolu zincirleri kırmak, baş kaldırmaktır. Köktenci ruh bizi kurtarmak için yeniden harekete geçinceye dek cinsel reaksiyonun zincirleriyle sınırlandırılmış durumdayız. Şimdi de bu reaksiyoner yapının kurulmasına yardımcı olmuş, reaksiyoner tutumu yansıtmış ve bunu biçimlemiş olan yazarları ele alalım. Böylelikle karşı devrimci cinsel politikacılara Lawrence, Miller ve Myler'e geliyor sıra. Bölüm 3: Edebiyattaki yansımadan örnekler. 5. D.H. Lawrence. Tapınan. Bakayım sana. Adam gömleği sırtından attı. Kımıldamadan durdu. Kadına bakıyordu. Alçak pencereden sızan güneş ışığı erkeğin baldırları ve dümdüz karnıyla altın kırmızı tüy yığınını aydınlatıyordu. Kadın şaşırmış ürkmüştü. Erkek ince beyaz gövdesini süzdü güldü. Memelerinin arasındaki tüyler koyu renkti. Hemen hemen kara ama karnının bittiği yerde altın kırmızı bir bulut gibiydi tüyler. Kadın huzursuz ne de gururlu dedi ve nasıl da hükmedici. Şimdi anlıyorum erkeklerin neden böylesine azametli olduğunu. Ama çok sevimli, gerçekten çok sevimli. Sanki başlı başına bir varlıkmış gibi. Biraz da ürkütücü. Ama yine de sevimli ve bana geliyor. Kadın heyecan ve korkuyla alt dudağını ısırdı. Erkek sesini çıkarmadan organına baktı. Hiç değişmeden hep öylece duruyordu. Cicim ama hep onun peşindesin. Hanımefendiye cicim ama istediğini anlat bakalım. John Thomas ve Sayın Lady Jane'in cicim aması. Connie yatakta dizlerinin üzerinde emekleyerek ona yaklaştı. Onunla alay etme diyerek erkeğin bedenine sarıldı, kendine çekti. Erkek yat dedi, yat aşağı. Acelesi varmış gibiydi. Dipnot. D.H. Lawrence, Lady Chatterley'in aşığı. Lady Chatterley'in aşığı modern bir kadının, geri kalanların tümü plastik ve selüloiddir. Yazarın kişisel tapımı yani fallus gizi yoluyla kurtuluşa varmasını anlatan düzmece dinselliği olan bir kitaptır. Yukarıda verdiğimiz bölüm kutsalların kutsalını belirleyen bulutlar ve gizli ışıklarla bezeli bir değişim, bir vecd, bir tapınma sahnesidir. Tanrı kalın bir kıvrımla müminin gözleri önünde semaya yükselir. Lawrence kitabı yazarken adını şefkat olarak düşünmüştü. Lawrence'ın son noktada tanrılaştırdığı Oliver Mellers bir takım cinsel sapmalara eğilimli ise de kendisi eski karısıyla birlikte bütün sevicileri ve Freudçuların klitoral kadın dedikleri bütün kadınları tasfiye etmeyi amaçlar. Bu romanda Mailer ve Miller'da pek sık görülen cinsel kabalık ve amansız istismar ya da gene de görülen cinsel kast ayrımı pek görülmez. Lawrence, Lady Chatterley ile kadınlarla barış yapmaya yönelmiş, 1918'de Irons Road'un karşıt ve düşmanca fikirlerini belirli bir uzlaştırmaya sokmak istemiştir. Kendisinden önceki kısa öyküler ve romanlarla karşılaştırıldığı zaman bu son yapıt gerçekten bir geri dönüş izlenimi uyandırır. Constance Chatterley'e yaradanın simgesi olarak çırılçıplak ve en etkili görünüşü içinde Tanrı'yı görmek lütfu bahşedilmiştir. Kangaroo, Irons Road ve The Planet Serpent adlı kitaplarında erotik bir tavrı olan yazar burada narsist bir görüş içindedir. Lawrence, Lady Chatterley'de cinsel ve fallik sözcüklerini sürekli olarak birbirlerinin yerine koyarak kullanmıştır. Böylelikle kitabın ününe büyük katkısı olan cinselliğin övgüsü aslında toplum peygamberi ve korucu Oliver Mellers'ın penisini övgülemek niteliğindedir. Lawrence görevinin cinsel davranışları yersiz kısıtlamalardan kurtarmak olduğunu iddia ettiği halde aslında bir başka davaya hizmet etmekte, fallik bilince yararlı olmaya çalışmaktadır. Bu gösterilmek istendiği gibi bedenin kurtarılması, doğal aşk ve öteki sloganlardan öte erkekliğin dikelişini uluslararası ve kurumlaşabilecek bir gizemli din haline dönüştürmeye çalışmaktır. Bu cinsel politikanın en aşırı durumudur. Ne var ki Lawrence cinsel politikacıların en ustası, en hünerlisidir. Üstelik işlerinde en yumuşak olanı, en gönül alanı da odur. Çünkü mesajını erkeği yanına alarak değil, kadının bilincinden süzdürerek vermektedir. Altın sarısı tüyler arasından gökyüzüne doğru yükselen fallusun gururlu, hükmedici ve her şeyden çok da sevimli olduğunu söyleyen bir kadındır. Biraz da ürkütücü ve tuhaf olan bu nesne, kadında heyecanın yanı sıra korku da uyandırmakta, huzursuz mırıltılara yol açmaktadır.